أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem talim, terbiye ve tezkiye usullerini anlatmaya devam ediyoruz. Oradan hem şahsi hayatımıza hem meslek hayatımıza güzel örnekler devşirmeye, en azından haberdar olmaya, onları öğrenmeye çalışıyoruz. İnsan önce bir şeyi öğrenir, ona ilgi duyar, sonra yavaştan öğrendiği şey gönlüne yatmaya başlar. Sonra da o öğrendiğiyle kendisi amel etmeye çalışır. Çok beğenirse, hoşuna giderse bir başka birisi öğretmeye çalışır. Böylece bu güzellikler yaygınlık kazanır, yayılır Allah'ın izniyle. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman sözlerini tekrar ederek ehemmiyet dikkat çekerdi. Zaman zaman da Efendimiz oturduğu yerde oturuş şeklini değiştirerek sözünü tekrar ederdi. Bazen bunu biz de yaparız. Bir arkadaş grubu içinde bulunurken böyle yaslandığımız yerden değil de söz alıp konuşmak istediğimizde hafif toparlanırız veya öne doğru eğiliriz. Biraz kendimizi çeke düzen verir ve o şekilde konuşmayı isteriz. Tabi Efendimizin yaptığı daha güzel, daha yerinde bir davranıştır şüphesiz. Böyle normalde o otururken bir şey söylemek istediği zaman hafif bir harekette bulunması ve oturuş biçimini değiştirmesi. Mesela bağdaş kurduğunu düşünelim. Efendimiz zaman zaman da bağdaş kurarak otururlardı. Bağdaş kurmuş otururken düşünelim. Hemen mesela dizüstü oturduklarını varsayalım. Veya dizüstü otururken hafif diyeyim bir hareket ettiklerini düşünelim. Bu şekilde oturuş biçimini, tavrını değiştirmek suretiyle sözünü söyler. Yine de tekrar ederdi. Böylece beyan ettiği meselenin ehemmiyetini dikkat çekmek isterdi. Çok misalleri var Efendimizin bu şekilde davranmasının. Bunun bir misalini Nüfey bin Haris radıyallahu anh'ten şöyle öğreniyoruz. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye 3 defa sormuş. Büyük günahların en ağır. Hem büyük günah bundan içerisinde en ağır olanı. Biz de evet ya Resulallah dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 büyük günahı şöyle ifade buyurdular. Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek. En ağırı bu. Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsiz etmek buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve iyi dinleyin, bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak buyurdu. Bu sözü durmadan tekrarladı. Daha fazla üzülmesini istemediğimiz için keşke sussa, keşke sussa diye içimizden geçirdik. Buhari ve Müslim rivayeti. Tabi burada Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsettiği günahlar gerçekten Allah korusun insanı perişan edecek, insanın belki akıbetini mahvedecek büyük günahlar. Yani şirk günahı, inşallah Cenab-ı Hak bizim inancımızı bütün şirklerden muhafaza buyursun. İnşallah hep gönlümüzde tevhid inancı hep canlı kalır, canlı olur. Ona bir şirk bulaşmaz. Ama gerek Efendimiz Aleyhisselam, gerek ayet-i kerimeler özellikle Allah'a inanmak, Allah'ın tevhidini hiç unutmamak bu noktada üzerinde çok ısrarla duruluyor. Demek insan biraz gaflete düştüğü zaman bu tevhidden uzaklaşabilir, Allah korusun şirke düşebilir. Maalesef içinde yaşadığımız dünyada da şirkin yani her türlüsü çok yaygın vaziyette. Açığı, gizlisi çok yaygın vaziyette. Yani insanlar yani değişik ülkelerde çok değişik putlara, sayısız putlara hala günümüzde tapıyorlar. Yani ağaca tapıyorlar, güneşe tapıyorlar, dağa taşa tapıyorlar, ineğe tapıyorlar. Yani aklımızın, hayalimizin almadığı efendim değişik çeşitli putlar ediniyorlar ve onlara put olduğunu da söylüyorlar, taptıklarını da söylüyorlar. Böyle bir acı manzarayla karşı karşıyayız. İşte Efendimiz Aleyhisselam bu şirki kaldırmak için, tevhid yerleştirmek için çok mücadele verdi. Dolayısıyla birinci büyük günah olarak Allah'a şirk koşmayı beyan buyurması bizim de dikkatimizi çekmesi gerekiyor. İkinci olarak ana baba itaatsizlik, tabi bunu pek dikkate almıyoruz ama yine toplumumuzda kanayan bir yara olduğunu unutmamamız lazım. Anası babası olanlar, onlara hizmetle Allah tarafından mesul tutulan insanlar hepimiz buna çok dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Hak İsra suresinin 23. ayet kerimesinde pek çok ayet kerimede buna yer veriyor da burada tevhidden sonra hemen ana babaya iyilikten bahsettiği için o ayet-i kerimeye bir atıfta bulunmak istedim. Estağfirullah ve kadâ rabbuke ellâ te'abudu illâ iyyâhu ve bil vâldeni ihsâna. Yani Rabbin sadece kendisine kulluk yapmanızı emretti. Kendisinden başka hiç kimseye kulluk yapmamanızı emretti. Ve bil vâldeni ihsâna ve ana babaya da iyilik yapmayı emretti. Dolayısıyla tevhidden sonra hemen Cenab-ı Hakk'ın ilk talimatı ana babaya iyilik. Dolayısıyla ana babaya iyilik nasıl ki efendim ilk talimatsa ana babaya itaatsizlik de yine o ilk talimat arasında yer alıyor. Bir defa ana babaya itaat etmeyen insana nasıl iyilik yapacak? Ana babaya isyan eden kişi nasıl efendim ona iyilik yapmış olacak? Birinci madde onlara itaatsizliği ve isyanı terk etmektir. En büyük yapacak iyilik budur. Sonra diğer iyilikler gelir. Ve ayet-i kerimede yaşlı olan yani artık ihtiyarlık vaktine erişmiş olan ana babaya da son derece ihtimam gösterilmesi, son derece yumuşak, şefkatle, merhametle davranılması, asla ve kata gönüllerin kırılmaması, onları üzecek öf bile demekten başlayarak hiçbir şeyin yapılmaması, onların kesinlikle azarlanmaması noktasında Yüce Rabbimizin böyle tafsilatlı bir şekilde madde madde ağır yani acele etmeden ağır ağır efendim konular orada gündeme getirilmiş oluyor. Ve onlar üzerine bir ana kuşun yavruları üzerine o yumuşacık adeta tevazudan merhametten yapılmış kanadını germesi gibi evlatların anne babaları üzerine şefkat ve merhamet ve alçak gönüllü kanatlarını germesi de böyle misallerle, teşbihlerle ifade buyruluyor o ayet-i kerimelerde. Dolayısıyla ana babaya itaatsiz etmenin de büyük günah olduğu açık bir gerçektir. Bundan uzak durmak lazım. İyilik yaparak hem onların rızasını hem de Cenab-ı Hakk'ın rızasını, cennetini kazanmak lazım. Üçüncü olarak da iyi dinleyin, bir de yalan söylemek, yalan şahit yapmak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu da tabii büyük bir günah ve büyük bir kul hakkına tecavüze, saldırıya sebep olabilecek bir günah. Sadece kişinin kendisi sınırında kalan bir günah değil bu yalan söylemek. Ve yalan şahitlik yapmak orada büyük bir haksızlığa da insan sebep olacaktır. Hatta Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ravi bunu diyor Nüfey bin Haris yalan söylemek ve yalan şahitlik yapmak bundan da uzak durun. Bu da çok büyük günahtır. En ağır günahtır sözünü diyor. Durmadan tekrarladı. Daha fazla üzülmesini istemediğimiz için keşke sussa diye içimizden geçirdik. Bunlar hepimiz ölümlü varlıklarız. Hepimiz hesap için Rabbimin huzurunda duracağız. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki anne babanız dahi olsa, akrabanız dahi olsa, kendi aleyhinize bile olsa kesinlikle efendim yalan söylemeyin, kesinlikle yalan şahitlik yapmayın, adil olun. Ayet-i kerime açık, çok muhkem bir şekilde, açık bir şekilde bize bunu söylüyor. Ne mutlu Allah'ın bu emirlerine, bu ayetlerine uygun hareket eden akıllı başlı kullara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada, bu rivayette gördüğümüz üzere iki büyük günahı söyledikten sonra sıra üçüncüye gelince oturuş şeklini değiştirmiş, dayandığı yerden doğrulup oturmuştur. Bu tavır değişikliği yalancılığın ve yalanı şahitliğin ne büyük bir haram olduğunu iyice anlatmak içindir. Yalanı ve yalanı şahitliği büyük suç yapan sebeplerden en önemlisi verdiği zararın umumi ve büyük olmasıdır. Sadece günahı işleyen kişiyle sınırlı kalmıyor. Bir sürü insana o efendim günah sirayet etmiş oluyor. Belki de kıyamete kadar devam edecek bir haksızlığın da insan kapısını açabilir. Yani bir hakkın yanlış yere birisine verilmesi onun zürriyesini de etkisi altında alabilir. Yine Peygamber Efendimizin büyük günahları saymaya başlamadan önce 3 defa büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye tekrarlaması söyleyeceği sözün önemine ve dolayısıyla bu günahların ne derece ağır olduğuna ashabın dikkatini çekmek içindir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha farklı usullerle muhatabın dikkatini celbetmeye çalıştığı da olurdu. Bunlardan biri de konuşurken şuurlu ve belli bir maksatla muhatabın elini veya omuzunu tutmasıdır. Efendimiz yani her türlü bir gönle, bir insana ulaşmak üzere Efendimiz her türlü güzel, isabetli metotların ve yolların hepsini kullandığını görüyoruz. Elini tutuyor, omuzunu elini koyuyor. Bu şekilde ona hem sevgisini gösteriyor, hem ilgisini gösteriyor. Sonra da ona söyleyeceğini söylüyor. Böyle davrandığı sahabinin dikkati bütünüyle ona teksif olur ve sözünü daha iyi anlamasına yardımcı olur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ellerim onun avuçları arasında olduğu halde Kur'an'dan bir süre öğretir gibi bana teşehhüdü, tahiyyat duasını öğretti. Buhari İstizan 28. Öğretiyor Efendimiz aleyhisselam. Çünkü muallim. Efendimizin en büyük vasfı muallim olması, öğretmen olması, mübelli tebliğci olması, dahi davetçi olması, işte müjdeci olması, uyarıcı olması, onlar Efendimiz Aleyhisselam'ın ayrılmaz vasıfları. Alıyor o mübarek sahabinin ellerini avuçların içerisine, gözlerine bakıyor ve ona ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat duasını öğretiyor. Bana diyor Efendimiz böyle yaptı diyor. Peki Abdullah bin Mesud Efendimizin bu duayı bir daha unutması, bu hatırayı bir daha unutması mümkün olabilir mi? Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem ehemmiyetli bir mevzuyu öğretirken bazen de sahabesinin omuzuna elini koyar ve arzu buyurduğu şeyleri böylece anlatırdı. Bunu da bize Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, Peygamber Efendimiz bir gün omuzumdan tutarak bana dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurdu. Seyyidül Mürselin Efendimiz burada İbni Ömer'in omuzunu tutarak ona yakınlığını ve sıcaklığını hissettirmiş. Böyle bir muhabbet ortamında onu fani sevdalardan uzaklaştırıp Allah Teala'ya istikametlendiren nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talim ve terbiyede tatbik ettiği usullerden biri de şudur. O, muhatabın dikkatini cezbetmek için hitapta bulunur ve bunu birkaç defa tekrar ettikten sonra esas konuya geçerdi. Bir de o var. Yani bazen Efendimiz söylediği sözleri, yani o bilgileri tekrar ediyordu. Bazen de karşındaki insana yapmış olduğu hitabı tekrarlardı, ismi tekrar ederdi. İşte ey Muaz derdi. Ey Ömer, neyse kime şey yapıyorsa onun ismini ve yapacağı hitabı tekrarlardı. Mesela bir sefer esnasında terkisini aldığı Muaz'a hitaben 3 defa Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz 3 defa ey Muaz diye seslenmiş. hemen sesleniyor. Ey Muaz diyor. Tabii Hazreti Muaz radıyallahu anh bütün dikkatiyle Efendimiz'e ne yapıyor? Kulak veriyor. Ama bir şey söyleyeyim Efendimiz. Bir daha ey Muaz diyor. Bir daha ey Muaz diyor. Böyle söyleyince tabii ki Muaz bin Cebel, o da çok zeki, çok akıllı bir sahabe. Herhalde bütün kalbiyle Efendimiz Aleyhisselam'a buyur ya Resulallah dinliyorum, iliklerime kadar dinliyorum herhalde demiştir yani bu hitap karşısında. Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna samimi bir şekilde şahit ederse Allah onu cehenneme haram kılar buyurmuştur. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna samimi bir şekilde şahit ederse Allah onu cehenneme haram kılar buyurmuştur. Burada Allah Resulü'nün ey Muaz diye üç kez seslenmesi söyleyeceklerine Muaz'ın dikkatini iyi çekmek içindir. Tabi de bu hadis-i şerifin şöyle bir varyantı var. Hazreti Muaz'a Efendimiz böyle bu müjdeyi verince, yani samimi, ihlaslı bir kelime-i şehadet ve bunu söylemek, inanmak kişiyi cehennemden Allah'ın izniyle kurtarır. Büyük bir müjde tabi bu. Hazreti Muaz Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah bana müsaade etsen de bu müjdeyi herkese söylesem. Çok büyük bir müjde çünkü kelime-i şehadet söylüyorsun ve iman ediyorsun. Çok işin amel tarafı da fazla burada gündeme getirilmiyor ve cennete gidiyorsun, cehennemden kurtuluyorsun. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam, ey Muaz diyor, bu işin gerçeği böyledir diyor. Ama bunu sen insanlara şimdi söyleyecek olursan onlar yanlış anlarlar ve ibadetten şundan bundan biraz tembellik gösterebilirler. Onun için istersen şimdi söyleme diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti Muaz da üzerinde bu ilim emaneti kalmasın diye vefatından önce bu gerçeği insanlara açıklıyor. Böyle bir rivayetin varyantı olduğunu hatırlıyorum. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'ı insanlara daha kolay ve tesirli şekilde anlatabilmek ve öğretebilmek için tatbik ettiği bu işlerin her birinden en iyi şekilde istifade etmeye çalışmamız lazım. Yani öğretmenler, insanlara tebliğde bulunan, bir şey öğretmeye çalışan bizlerin ve herkesin Resulullah Efendimizin bu uyguladığı usullerden tabii ki kendimize örnekler almamız, tatbik etmemiz ve başarılı olmak için de buna dikkat göstermemiz gerekmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimizin uyguladığı bir diğer eğitim öğretim metodu nasihatte bulunması, karşıdaki insanlara bir nasihat dilini, öğüt dilini kullanması ve yine konuştuklarının tam anlaşılması için de sözlerinin arasında kıssalar anlatması. Bakalım öncelikle Efendimizin nasihatlerine biraz kulak verelim. Yüce Rabbimiz insanlara dini hakikatlerini anlatırken güzel öğütte bulunmayı ve uygun bir usul takip etmeyi emretmiştir. Nahl suresinin 125. ayet-i kerimesinde orada farklı seviyedeki insanları Allah'ın yoluna davette kullanabileceğimiz 3 tane önemli yoldan bahsediyor. Metottan bahsediyor. Estağfirullah. Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti. Önce insanları Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Vel mev'izetil haseneti ve güzel öğütle davet et. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Bu güzel hikmetten, güzel öğütten anlamayanlara da en güzel şekilde mücadele et. Yani bu mücadelede yani onlara gerçekten anlatmak için belki tartışma olabilir, belki ikna faaliyetleri olabilir. Belki laftan anlamayana daha farklı bir muamele gerekebilir. Hiç de anlamazsa o zaman daha farklı usuller devreye girebilir. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ kısmında bütün ta fetihlere, savaşlara varıncaya kadar ki kısımda dikkate alınması gerekmektedir. Burada özellikle Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et kısmı bu nasihatte bulunma maddesini ilgilendirmektedir. Ayet-i kerimede zikredilen hikmet, güzel öğüt, talim ve terbiye vazifesini yerine getiren insanlar için çok mühimdir. Nasihat etmek, hikmete davet etmek, güzel öğüte davet etmek, yumuşak bir dil kullanmak, insanların anlayış seviyesini dikkate alarak onlara hitap etmek, bilgiler vermek, bu da büyük bir olgunluğu ve yetkinliği gerektirmektedir. Yine bir diğer ayet-i kerimede Zariyat 55 Estağfirullah ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim sen güzel güzel öğütler ver. Muhakkak öğüt müminlere fayda verir. Yani şunu yapalım, şunu edelim, şöyle yapalım. Misaller üzerinden güzel, samimi duygularla, samimi niyetlerle yapılan hatırlatmalar, öğütler, eğer kişinin kalbinde iman varsa, bir imansızlık Allah korusun bir söz konusu değilse, mutlaka o insanlara o güzel öğütler fayda verecektir. İşte sohbetlere katılıyoruz. O sohbetlerde çok güzel meyveciler anlatılıyor, menkıbeler anlatılıyor. Güzel yapılacak ameller öğütleniyor. Kaçınılması gereken günahlar onlar efendim bildiriliyor, sakındırılıyor. Ve insan onlara kulak verdikçe de etkisi insan üzerinde gözüküyor. Yani insan biraz pintilik olabilir, biraz cimrilik olabilir. Yani cömert insanları gördükçe veya cömertlik noktasında telkinler aldıkça, eğer imanı varsa Allah'a, ahirete, bir müddet sonra insanın içinde ya ben de cömert olayım, ben de vereyim, ben de vermeye muhtacım. Ben de efendim o vermenin huzurunu, mutluluğunu tadayım, tatmaya ben de muhtacım demeye başlar. Yani ondan etkilenir. Yani evinde böyle sert davranan hanımın çocuklarına diyeyim bir yapıya sahipse insan, onunla alakalı güzel öğütler dinlediği zaman Efendimizin hanımlarına muamelesi, etrafın insanlara muamelesi, yumuşak davranması, sabırlı davranması, onları dinledikçe bu kez ben de o şekilde davranayım demeye başlar. Ben de efendim aileme yumuşak davranayım, anlayış davranayım diye demeye başlar. Yani hangi yönde bir öğüt alırsak o öğüt mutlaka insana imanı varsa fayda veriyor. Allah kendine selamet versin. Muhterem Osman Efendi Üstadımız, hem ona hem hepimize Cenab-ı Hak sıhhat afiyet versin. Mesela sohbetlerinde çok temel meseleleri gündeme getirir ve öğütler verir. Özellikle erkekler için yani namazları camide cemaate kılma noktasında üstadımızın, hocamızın hem kendi özel hayatında çok dikkati vardır, hem de sohbetlerinde kendisi de buna ihtimam gösterdiği için mutlaka buna temas eder. Yani namazlarımızı camide cemaatte kılalım, kılmaya gayret gösterelim. İşte Efendimiz Aleyhisselam'a bir sahabe geliyor ve kendisi ama veyahut da topal, yani manisi de var, yani engeli de var. Diyor ki ya Resulallah, evim biraz diyor mescide uzak diyor. Ben de diyor biraz böyle bir arızam var diyor, mazeretim var. Bir de diyor yoldan gelirken dereler var diyor, işte zararlı hayvanlar, yılanlar falan da olabilir diyor. Bana ne buyurursun, ne yapayım? Evde mi namazımı kılayım, mescide mi geleyim? Efendimiz Aleyhisselam ona soruyor, hayal-i salahı duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah, o zaman sürünerek bile olsa mescide gel buyuruyor. Şimdi hocamızın bunun her diyelim ikide bir hatırlattığı bir şeydir. Hayal-i salahı duyuyor musun? Duyuyorum ya Resulallah. O zaman sürünerek bile olsa efendim mescide gel. Bu senin için daha hayırlıdır. Şimdi bu güzel öğüdü insan dinledikçe ne kadar bigane olsa, diyelim camiden, cemaatten, namazdan bigane olacak olsa, orada efendim birinci kez biraz dikkatini çeker. İkinci kez biraz dikkatini çeker ama birkaç defa dinlemeye başladığı zaman artık hayal-i salahı dediği zaman evde oturması mümkün olmayacak bir hale gelir. Buna efendim nice nasihatlerin kendi üzerimizdeki etkisiyle ilgili de tecrübelerimiz vardır şüphesiz. Özün ayet-i kerime bunu çok güzel beyan buyuruyor. Ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Sen diyor güzel öğüt ver insanlara. Samimi ol, kendin samimi olacaksın ama. Bir insan kendisi samimi olmaz, kendisi söylediğini yerine getirmez. Konuşurken ya ben kendim yapmıyorum ama söyleyeyim sen yapsın diye böyle sözüyle kalbi arasında tam sağlam bir irtibat olmazsa o zaman o sözün tesiri az oluyor. Ama gerçekten insan yani ben yapıyorum diyerek değil ama kendisi bunu gücü yettiği yaptığının farkında olarak o söylediği söze tam iman ederek ve onun çok lüzumlu bir şey olduğunu da kabul ederek böyle bir kalple, böyle bir duyguyla, yani kalpten gelen bir içtenlikle o sözü söyleyecek olursa tıpkı hedefine ulaşan mermi gibi o söz etkili oluyor muhatabın üzerinde. İşte Efendimiz Aleyhisselam da kıymetli değerli kardeşlerim böyle güzel nasihatleri bulunarak ümmetini terbiye etti, eğitti, yetiştirdi. Biz de inşallah bütün gücümüzle Allah Resulü'nün bu nasihatlerine, öğütlerine inşallah kulak vermeye çalışalım. Efendimizin her sözü nasihat, her hadis-i şerif nasihat. Bunlardan da inşallah diğer programlarda numuneler, örnekler takdim etmeye çalışacağız. Programın sonuna gelmişken tekrar sizlere hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.